Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Mısırlı Kariler'den Abdülbasit'ten Fatır Suresinin 42 ve 43. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la'in ja'ahum nadhirun layakununna ahda
Yeminlerinin olanca güçleriyle kendilerine bir uyarıcı, korkutucu gelecek olsa, ümmetlerin herhangi birinden mutlaka daha doğru yolda olacaklarına dair Allah'a ant içtiler. Ancak onlara uyarıcı, korkutucu geldiğinde nefretlerinden başkasını arttırmadı. Hem de yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötülüğü tasrarlayıp düzenleyerek, oysa hileli düzen kendi sahibinden başkasını sarıp kuşatmaz. Artık onlar önceliklerin sünnetinden başkasını mı gözlemektedirler? Sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın ve sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir dönüşüm de bulamazsın. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem ve Mutarehli Beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 15 İsven 1403 Hicri Kameri, 4 Ramazan 1446 ve Miladi 5 Mart 2025 Çarşamba. Bu akşamki yayınımızdan sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından İran basından seçmeler, Ramazan özel programı, Hidayet Hadisi ve Dünyada Su Krizi, Umutlar ve Endişeler isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi ulusal ağaçlandırma hareketi ciddiye alınmalı ve devam ettirilmeli açıklamasında bulundu. Bakan Arakçı, İran güvenliğini satın almaz, inşa eder dedi. İran ve Rusya arasında havacılık alanında işbirliği genişliyor. İsrail rejimi Lübnan'ın güneyine yeniden İHA saldırısı düzenledi. Siyonist rejimin Suriye'deki askeri ve müdahaleci faaliyetleri sürüyor. Şimdi haberler.
İslam devrim lideri ağaçlandırma gününe eş zamanlı olarak 3 fidan dikti. İslam devrim liderliği ofisinin bilgi paylaşım merkezine göre Ayetullah Hamine'yi bu fidanları diktikten sonra ağaç dikmeyi karlı bir yatırım, İleriye dönük bir düşünce ve servet üretimi olarak değerlendirdi. Geçtiğimiz yıl Şehit Reisi hükümeti döneminde başlatılan ulusal ağaçlandırma hareketine ciddi bir şekilde önem verilmesi gerektiğini vurgulayan Ayetullah Hamine'yi ağaç dikimi hayırlı bir eylem olarak herkesin katılım göstermesi gereken bir faaliyettir. Ağaç sayısının artması ile yaşam alanlarımız daha ferah ve huzurlu hale gelecektir dedi. İslam devrim lideri her yıl gerçekleştirdiği fidan dikme etkinliğine ağaç dikmenin sadece genç yaşlara özgü olmadığını hatırlatan sembolik bir eylem olarak nitelendirerek tüm yaş gruplarındaki insanlar bu önemli, büyük, gerekli ve güzel işe ilgi ve motivasyon göstermelidir ifadelerine kullandı. Ayetullah Hamine'yi ağaçlandırmanın birçok açıdan karlı bir yatırım ve servet üretimi olduğunu belirterek meyve veren ağaçlardan faydalanmak ya da değerli odun veren ağaçlardan ekonomik gelir elde etmek amacıyla yapılan her türlü ağaç dikimi kazançlıdır ve zarar içermez dedi. Ağaçların ve ekili alanların hava kalitesine olumlu etkisine dikkat çeken Ayetullah Hamine'yi çevrenin korunmasının önemine vurgularken, ağaçlar ve bitkiler havayı temizlemenin yanı sıra yaşam alanlarını ve çevreyi güzelleştirir, insan ruhuna huzur ve canlılık kazandırır. Çünkü ağaçlar ve bitkiler hem göze hem de kalbe hitap eder şeklinde konuştu. Şehit Reisi döneminde başlatılan ulusal ağaçlandırma hareketinin ciddiye alınması gerektiğine yenileyen Ayetullah Hamine'yi, geçen yıl başlatılan ve devam eden bu girişim 4 yıl içinde 1 milyar ağaç dikmenin mümkün olduğunu göstermektedir. Devlet kurumları halkı bu konuda desteklemelidir, dedi. Ayetullah Hamine'yi ağaç kesimi ve tarım arazilerinin amaç dışı kullanımına karşı uyarıda bulunarak, teknik ve zorunlu nedenler dışında ağaç kesmek zarar verici ve tehlikelidir. Ormanların tahrip edilmesi ve tarım arazilerinin farklı amaçlarla kullanılmasının önüne geçilmelidir ifadelerini kullandı. İran'da 5 ila 12 Mart tarihleri Doğal Kaynaklar Haftası olarak adlandırılmaktadır ve bu haftanın ilk günü ağaçlandırma günü olarak kutlanmaktadır.
İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Sarakçı, İttilaat gazetesinde yayımlanan yazısında küresel siyasette yaşanan çalkantıları ve Batı ittifakındaki kırılımları ele aldı. Seyyid Abbas Sarakçı, İran Dışişleri Bakanı, İttilaat gazetesinde yayımlanan yazısında küresel siyasette yaşanan çalkantıları ve Batı ittifakındaki kırılımları değindi. Bakan Irakçı, güvenliğin satın alınan bir olgu olmadığını, aksine ulusal kapasitelere, iç güçlere ve halkın desteğine dayanarak inşa edilmesi gerektiğini vurguladı. Irakçı, İran güvenliğini satın almaz, inşa eder diyerek İran'ın başka ülkelere, başka güçlere bağımlı olmadığını, kendi bilgi birikimi, gücü ve iç dinamikleriyle savunmasını sağladığını belirtti. Irakçı ayrıca İran'ın dış desteğe bel bağlamadığını, aksine ulusal çıkarları doğrultusunda bağımsız hareket ettiğini söyledi. Dışişleri Bakanı, bağımsızlığın korunmasının ağır bir bedeli olduğunu, İran'ın İslam devriminden bu yana ekonomik yaptırımlar, askeri tehditler ve vekalet savaşlarıyla karşı karşıya kaldığını, ancak bunlara rağmen teslim olmadığını ifade etti. Irakçı son dönemde Amerika ve Batı dünyasında yaşanan siyasi krizleri değerlendirdi. Beyaz Saray'da Donald Trump, Vance ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski arasında yaşanan tartışmanın Batı ittifakındaki derin çatlakları ortaya koyduğunu belirtti. Ona göre bu olay sadece bir görüş ayrılığı değil, aynı zamanda küresel siyasette büyük bir dönüşümün göstergesiydi. Amerika'nın yıllardır Batı dünyasının merkezi olarak kendini konumlandırdığını belirten Irakçı, ancak son gelişmelerin bu liderliğin artık sorgulandığını gösterdiğini kaydetti. Trump yönetiminin hızlı barış söylemiyle yola çıktığını, ancak mevcut savaş ortamında bu sözlerini yerine getirmekte zorlandığını aktardı. Bu siyasi gerilimin en dikkat çeken noktalarından birinin Ukrayna'nın batıya karşı tutumundaki değişim olduğunu belirten Irakçı, Zelenski'nin Beyaz Saray'da Amerikan Başkanı'na karşı sert bir çıkış yapmasının artık Ukrayna'nın sadece bir bağımlı devlet olmadığını gösterdiğini vurguladı. Başlangıçta tamamen Batı desteğine bel bağlayan Ukrayna'nın artık kendi çıkarlarını korumak için mücadele ettiğini kaydeden Irakçı, uluslararası arenada küçük ülkelerin bile büyük bedeller ödeyerek kendi bağımsızlıklarını savunmak zorunda kaldıklarını söyledi.
Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdinde Rusya daimi temsilcisi Avrupa ülkelerinden nükleer anlaşma konusunda ihlallerini eleştirdi. Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdinde Rusya daimi temsilcisi Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşma konusunda ihlallerini eleştirerek snapback mekanizmasının devreye sokulması taleplerini yasa dışı olarak nitelendirdi ve Batı'nın bu hayallerden vazgeçmesi gerektiğini vurguladı. Fars Tüdeg'in Teslim Haber Ajansı'ndan verdiği habere göre, Mihail Ulyanov, Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki Rusya Büyükelçisi, Avrupa ülkelerinden nükleer anlaşma ile ilgili taahhütlerine girene getirmemeleri nedeniyle eleştirilerde bulundu. Ulyanov, snapback tetik mekanizmasının devreye sokulmasının yasa dışı olduğunu belirterek, Batı'nın bu konuda hayal kurmayı bırakıp İran ile yapıcı bir şekilde etkileşimde bulunarak siyasi ve diplomatik çözüm yolları aramaya odaklanması gerektiğini vurguladı. Ulyanov Avrupa Birliği'ne bağlı 3 ülkeye, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık ise step back mekanizması hakkındaki yanlış inançlarından vazgeçmelerine ve kendilerinin yarattığı kriz için siyasi ve diplomatik bir çözüm bulma çabalarını yoğunlaştırmalarını önerdi.
İran İslam Cumhuriyeti ve Rusya arasında havacılık ve uçuş standartları alanında hava taşımacılığı işbirliğiyle ilişkin mutabakat saptı uygulama aşamasına geldi. Barsudey'in İran Haber Ajansı'ndan naklen verdiği habere göre İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Hüseyin Purferzane bir heyetin başında Rusya yaptığı ziyarette Rusya Ulaştırma Bakanlığı Havacılık Dairesi Başkan Yardımcısı ile bir araya gelerek havacılık ve uçuş standartları konularında görüşmelerde bulundu. İran ve Rusya Sivil Havacılık Kurumu yetkililerinin de katıldığı 2 saatlik toplantıda geçtiğimiz Aralık ayında imzalanan uçuş yeterliliği mutabakatının bir anlaşmaya dönüştürülmesi sürecinin takip edilmesine karar verildi. Ayrıca bu işbirliğinin daha üst seviyelere taşınması için gerekli planlamaların yapılması kararlaştırıldı. Toplantıda ayrıca uçuş yeterliliği konularının Rusya Havacılık Ulaştırma Bakan Yardımcısı aracılığıyla takip edilmesi ve mevcut mutabakatın daha yüksek nitelik ve uygulanabilirlik seviyesine çıkarılması konusunda anlaşmaya varıldı. Uluslararası havacılık platformlarında karşılıklı destekleyici politikaların benimsenmesi ve taraflar arasındaki standartların uyumlu hale getirilmesi gibi konularda toplantıda ele alındı.
İsrail rejimi ateşkesi bir kez daha ihlal ederek bir sivil aracı insansız hava aracı ile hedef aldı. Parsüde'nin Teslim Haber Ajansı'ndan verdiği habere göre İsrail rejimi Lübnan ile yaptığı ateşkesi defalarca ihlal ederek Lübnan'ın Ras el Nakura bölgesinde yeni bir İHA saldırısı gerçekleştirdi. Bu saldırıda bir sivil araç hedef alındı. Lübnan basınından aktardığı bilgilere göre araç füze isabeti sonucu alev aldı. İsrail ordusu dün de Lübnan'ın güneyinde bir suikast düzenleyerek ateşkesi ihlal etmiş ve bu saldırı sonucunda bir Hizbullah üyesi de şehit olmuştu. Lübnan basını ayrıca İsrail'e ait İHA'nın aynı aracı üçüncü kez hedef aldığını, böylece Lübnanlı sivillerin araca yaklaşmasını engellemeye çalıştığını bildirdi. İsrail rejimi Lübnan ile yapılan ateşkesten bu yana yüzlerce kez ihlal gerçekleştirdi, suikastlar düzenledi ve Lübnan'ın altyapısını tahrip etti.
Avustralya Başbakanı Sydney'in güneybatısında bir camiye yönelik şiddet eylemi tehdidinde bulunulduğunu duyurdu. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, pazartesi günü Sydney'nin güneybatısında bir camiye yönelik şiddet eylemlerini nefret dolu olarak nitelendirdi. Pastudin haberine göre Albanese, Avustralya'nın ırkçılığa ve İslamofobiye tolerans göstermeyeceğini belirtti. İngiltere hükümeti Müslüman karşıtı nefret veya İslamofobi terimlerini tanımlamak ve Müslümanlara yönelik nefret temelli olaylarla mücadele etmek amacıyla yeni bir çalışma grubu kurulduğunu açıkladı. İngiltere ve Galler'de Müslümanlara yönelik nefret suçlarının eşi görülmemiş bir seviyeye ulaşması nedeniyle kurulan bu grup, hükümetin dini nefret kaynaklı suçlarla mücadele çabalarını destekleyecek. Türkiye, Birleşmiş Milletler'den Müslümanlara yönelik nefret söylemi, ayrımcılık ve nefret propagandasıyla mücadele etmek için özel bir temsilci atanmasını talep etti. Türkiye ayrıca Batı'da dini mekanlara ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların artmasına ilişkin uyarılarda bulundu. Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, geçen hafta Cenevre'de düzenlenen Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi yüksek düzeyli oturumunda bu öneriyi sundu. Bozay, İslam karşıtlığı artık günlük bir olgu haline geldi ve aşırı sağcı hareketlerin yükselişiyle daha da şiddetleniyor ifadelerini kullandı. Araştırmalar bu tür eylemlerin örgütlü bir şekilde gerçekleştirildiğini ortaya koyuyor. Fars Today'in haberine göre geçtiğimiz yıl yayımlanan veriler, İsrail'in dünyada İslam ve Müslümanlara karşı nefret söylemini yaymada başlıca aktörlerden biri olduğunu ortaya koydu.
Varisleri Journal, İsrail rejiminin Suriye'yi bölme ve parçalama peşinde olduğunu yazdı. Bu gazete kaynaklarına dayanarak İsrail rejiminin Suriye'deki İslamcılar tarafından tehdit edildiğini öne sürdüğünü ve bu nedenle Suriye'deki Dürzilere yeni Şam hükümetini kabul etmemeyi ikna etmeyi çalıştığını aktardı. İran Öğrenci Haber Ajansı İSNA kaynaklı habere göre Valisleri Journal, İsrail rejiminin işgal altındaki Suriye topraklarından kuzeyinde Dürzilere 1 milyar dolardan fazla yardım sağladığını açıkladı. Güvenlik analistlerine göre bu adımın amacı Dürzileri yeni hükümeti reddetmeye teşvik ederek Suriye'de bölünme ve ayrılık yaratmaktır. İsrail ayrıca Suriye'nin etnik temelli özel bölgelerden oluşan bir federal sisteme geçmesini savunan bir planı küresel güçlerle lobi faaliyetleri yoluyla desteklemeye çalışıyor. Bu plana göre Suriye'nin güney sınır bölgeleri askerden arındırılacak ve İsrail'in kontrolünde olacaktır. Ancak Şam yönetimi bu öneriyi kesin bir şekilde reddetti. Son zamanlarda İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Suriye'nin güneyinin askerden arındırması gerektiğini vurgulayarak, geçmişte El-Kaide ile ittifak kurmuş Suriyeli güçlerin bu bölgelerde bulunmaması gerektiğini savundu. İsrail rejimi Dürzilere yaptığı mali yardım bu topluluğu koruma iddiası ile askeri bir müdahaleye zemin hazırlamak için bir tehdit olarak kullandı. İsrail, sınırlarını güvence altına almak ve bir tampon bölge oluşturmak amacıyla hızlı hareket ederken aslında Suriye'nin bölünmesine ve federal bir yapıya dönüştürülmesine hedefliyor. Böyle bir senaryoda Suriye merkezli hükümete daha zayıf bir konuma düşecek ve yerel yönetimler daha fazla bağımsız karar alma yetkisine sahip olacak. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, 24 Şubat'ta Brüksel'de Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısında yaptığı konuşmada, istikrarlı bir Suriye yalnızca özel bölgelerden oluşan federal bir Suriye olabilir ve farklı yaşam tarzlarına saygı göstermelidir iddiasında bulundu. Analistlere göre İsrail rejiminin stratejisi Suriye'yi zayıf ve bölünmüş tutmaktır. Amerika'nın eski İsrail Büyükelçisi Daniel Shapiro, Barack Obama yönetimi döneminde yaptığı bir açıklamada, İsrail ve Amerika'nın kendi güvenliklerini sağlamaya çalışırken, Suriye'deki siyasi durumun istikrara kavuşmasını umduğunu ifade etti. Ancak İsrail'in askeri ve siyasi müdahaleleri, Suriye içinde ciddi gerilimler ve siyasi krizler yaratabilir. Bu durum ülkenin siyasi ve toplumsal dinamiklerini de doğrudan etkileyebilir.
Filistin İslami Direniş Hareketi'nin liderlerinden biri, işgalci rejimin abluka ve halka aç bırakma gibi suç eylemleriyle Filistinlerden taviz koparamayacağını belirterek direnişin silahları müzakere ve pazarlık konusu olamaz. Esir alınan Siyonistler ancak bir anlaşma yoluyla serbest bırakılacaktır dedi. İsrail rejimi Gazze şeridinde ateşkes ve sınır takası konusunda Hamas'tan taviz koparmak amacıyla savaşı durdurmaya dair hiçbir garanti vermeksizin yeni bir suç eylemine girişti. Gazze'deki tüm sınır geçişlerini kapatarak yardımların girişini engelleyen İsrail'e karşı Hamas liderinde Sami Ebu Zuhri bu eylemlerin savaş suçu olduğunu açıkladı. Bu bağlamda İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İsrail ile Hamas arasında esir takası anlaşmasına varılmaması durumunda önümüzdeki 10 gün içinde Gazze'ye yönelik saldırıların yeniden başlatılacağını bildirdi. Siyonist rejimin tehditleri sürerken Hamas sözcüsü Hazım Kasım salı günü yaptığı açıklamada Gazze'nin geleceğine dair her türlü kararın ulusal bir mutabakatla olması gerektiğini vurguladı. Hamas hiçbir yabancı gücün Gazze'nin yönetimine müdahale etmesine izin vermeyeceğini belirtti. Filistin İslami Cihat Hareketi, Kahire'deki olağanüstü Arap zirvesinin sonuç bildirgesini olumlu bulduğunu, ancak İsrail ve Amerika'nın Filistin halkı ve Arap ülkeleri üzerindeki baskıları karşısında bu kararların yeterli olmadığını ifade etti. Gazze Şeridi'nde farklı bölgelerde enkaz altından çıkarılan cenazelerle birlikte 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 48.405'e ulaştı.
Uluslararası Af Örgütü İsrail rejiminin Lübnan'daki sağlık merkezlerine, ambulanslara ve sağlık görevlilerine yönelik saldırılarını savaş suçu olarak bağımsız bir şekilde soruşturmasını talep etti. Örgüt çarşamba günü yayınladığı raporda İsrail ordusunun Lübnan Hizbullah ile yaşanan çatışmalar sırasında sağlık merkezlerinde ambulansları ve sağlık çalışanlarını hedef almasının savaş suçu olarak ele alınması gerektiğini belirtti. Pars Today'in İran Öğrenci Haber Ajansı'na dayandırdığı habere göre İsrail'in son bir yılda Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarla eş zamanlı olarak Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları birçok sivilin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden oldu. Af Örgütü'nün raporuna göre İsrail ordusu bu süre zarfında defalarca sağlık merkezlerine ve ambulanslara doğrudan hedef almıştır.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Arap Birliği'nin Filistin planı Amerika ve Siyonist taleplerine aykırı başlığı altında. Arap ülkelerinin liderleri Kahire'deki toplantılarında Filistin halkını zorla yerinden etmeye yönelik Amerikalı Siyonistlerin şeytani plan ve komplolarına karşı çıktılar. Mısır'ın başkenti Kahire Salı günü Filistin meselesindeki yeni gelişmeleri ele almak ve Gazze konusunda birleşik bir Arap kararı ve tutumuna ulaşmak amacıyla olağanüstü bir Arap Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. Zirveye katılan Arap ülkelerinin liderleri, özellikle Mısır ve Ürdün, konuşmalarında Gazze Şeridi'nin yeniden inşa planına desteklerini vurguladılar ve savaşın yeniden başlamasına ve Filistinlerin zorla yerinden edilmesine karşı çıktılar. Arap liderleri Kahire'deki toplantılarında Gazze'nin yeniden inşası için 53 milyar dolarlık bir planı onayladılar. Bu, Amerikan Başkanı Trump'ın Gazze'nin yönetimini ele geçirme ve 2 milyondan fazla Filistinli'yi zorla yerinden itme planına karşı olarak ortaya kondu. Arap Birliği Zirvesi Filistinli direniş gruplarının liderlerinin bölge ülkelerinden Filistin'e destek talep ettiği bir ortamda Kahire'de düzenlendi. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas bir bildiri yayınlayarak Arap ülkelerinin Filistin halkını zorla yerinden itme veya herhangi bir bahane veya kılıf altında ulusal Filistin meselesini ortadan kaldırma çabalarını reddetme konusundaki tutumlarını takdir ederek bu tutumları onurlu ve tarihi bir mesaj olarak nitelendirdi. Hamas bildiride ayrıca Filistin halkının Arap ülkelerinin birleşik tutumun desteğiyle bu komplo ve planları boşa çıkarabileceğini vurguladı. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi de Kahire Zirvesi'nin sonuç bildirisini memnuniyetle karşılarken saldırıların tamamen durdurulması ve dış müdahaleler olmaksızın Gazze'nin yeniden inşasına başlanması da dahil olmak üzere kararlarının acil ve pratik bir şekilde uygulanması gerekliliğini vurguladı. Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebu Gayet, Arap Liderleri Zirvesi'nin amacının ve Arapların tutumunun gönüllü veya zorunlu ve her türlü yer değiştirmeyi reddetmek olduğunu belirterek Arap ülkelerinin planının 6 aylık bir süre için Gazze'yi yönetecek bir komite kurulmasını istediğini de sözlerine ekledi. Ahmet Ebulgayt bu zirvede sunulan Arap ülkelerinin planının esnek olduğunu ve yeni gelişmelere göre geliştirilebileceğini belirtti. Arap Birliği Genel Sekreteri ayrıca zirvenin sonuç bildirisinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden Batı Şeria ve Gazze'ye uluslararası barış gücü konuşlandırmasını istediğini söyledi.
Arap Birliği Liderler Zirvesi, Siyonist rejimin gerilim yaratan eylemlerine devam etti ve ateşkes sürecine ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve bağlı kurumların taleplerine aykırı olarak Gazze'yi kuşatmaya ve bölgeye yardım ulaştırılmasını engellemeye devam ettiği bir ortamda Kahire'de düzenlendi. Amerikan Başkanı Donald Trump, hayal ürünü ve şu an planında Gazze sakinlerinden başka ülkelere nakledildi ve Gazze'nin mülkiyetinin Amerika'ya devredildiği Gazze'de bir Amerikan modeli oluşturmaya çalışıyordu. Bu plan Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere dünya çapında yaygın muhalefetle karşılaştı. Kahire zirvesi Arap ülkeleri liderlerinin Trump'ın eylemlerine karşı birleştiğini ve Filistinlilerin meşru hakları olan kendi topraklarına dönmeyi de vurguladığını gösterdi. Arap Birliği liderlerinin vurguladığı bir diğer önemli konu ise Siyonist rejimin Gazze'deki işgalinin en kısa sürede sona erdirilmesi gerekliydi. Arap Birliği liderleri planlarında Gazze'nin Amerikan müdahalesi olmadan yeniden inşa sürecine de vurgu yaptılar. Kahire zirvesi bir bakıma Filistin'in geleceği için İslam dünyasının bileşik görüş ve vizyonunu da göstermiş oluyor. Filistinlilerin Gazze ve Batı Şeria'nın yönetimi ve geleceği için karar vermesi ve Gazze'nin yeniden inşa sürecine mali destek sağlaması da bu zirvenin önemli konuları arasındaydı. Kahire zirvesinin düzenlenmesi Arap ülkeleri liderlerinin Beyaz Saray'ın desteğinden her zaman yaralanan Siyonist rejimin işgal geçmişi göz önüne alındığında bu sürecin durdurulmasını ve Filistin halkının meşru taleplerine ciddi şekilde dikkat edilmesini istedikleri gerçeğini de ortaya koydu. Gazze'de ateşkesin ardından bölgedeki gelişmeler İslam dünyasının ve Arap ülkeleri liderlerinin Filistin halkının meşru taleplerine ciddi şekilde dikkat ettiğini gösteriyor. Filistin'deki tarihi gelişmelerin deneyimi bölgede istikrar ve güvenliğin ancak Siyonist rejimin ve Beyaz Saray'daki destekçilerinin kriz yaratma ve savaş kışkırtçılığına ciddi bir şekilde karşı çıkılmasıyla şekillenebileceği ve sürdürülebileceği gerçeğini de ortaya koyuyor. Bölgede istikrar ve huzurun sağlanması için Filistinlilerin Gazze'den zorla yeniden edilmesi de dahil olmak üzere tehlikeli ve istikrarsızlaştırıcı Amerikan Siyonist planlarının durdurulması ve bunun yanı sıra Siyonistlerin işgalinin sona erdirilmesi zorunlu ve inkar edilemez bir konudur.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Trump'ın Kiev'e silah yardımını keserek Ukrayna'ya barışı dayatma girişimi etrafında. Ukrayna ilişkilerinde gerginlik artarken bazı bilgili yetkililer medyaya Amerika'nın Ukrayna'ya sağladığı askeri yardımın geçici olarak askıya alındığını belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Rusya ile savaşa devam etme fikrini değiştirene kadar bu aranın geçici olacağı söyleniyor. Donald Trump bu haberi duyurmadan önce sosyal medya hesabı Social Torch üzerinden Rusya ile savaşın sonunun çok uzakta olduğunu belirten Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenski'yi sert bir dille eleştirerek şöyle yazdı. Bu Zelenski'nin söyleyebileceği en kötü şey ve Amerika buna daha fazla tahammül etmeyecek. Amerikan desteği olduğu sürece barışın sağlanmasını istemiyor. Trump'ın mesajı Amerikan hükümetinin Ukrayna'ya askeri yardım da dahil olmak üzere elindeki tüm araçları kullanarak Zelenski'yi Rusya ile barış yapmaya zorlamak istediğini gösteriyor. Oysa Ukrayna'ya sürekli sağlanan yardımlar olmadan Ruslara direnme şansı yok. Amerika, Rusya'nın ülkeyi işgalinden önce de sonrasında da Ukrayna'ya en büyük yardımı yapan ülke olmuştu ve bu yardımın kesilmesi Kiev'e ölümcül bir darbe vuracak. Elbette Zelenski'nin Trump'ın taleplerine direnmesi halinde Amerikan hükümeti Ukrayna'ya sağladığı ekonomik yardımları da kesebilir. Bu durumda Ukrayna hükümetinin dış yardımı olan bağımlılığı nedeniyle faaliyetleri sona erecektir.
Bu nedenle Trump Ukrayna topraklarının diğer kısımları Rusya tarafından ele geçirilmeden önce Kiev'e Moskova ile barış yapmaya zorlamaya çalışıyor. Böylece Amerikalılar Ukrayna'nın çok değerli madenlerini de sömürebilecektir. Zelenski Rusya'nın Ukrayna'nın geri kalanına tekrar saldırması ihtimalini de ortadan kaldırmak için ülkeden güvenlik garantileri almak amacıyla değerli Ukrayna madenlerinin çıkarılması ve satışından elde edilen kaynakların %50'sinin Amerika'ya aktarılmasını da kabul etme koşuluna bağladı. Elbette Zelenski'nin bu isteğinin gerçekleşmesinin tek olası garantisi, mevcut Amerikan yönetiminin Rusya ile nükleer savaşa doğru bir adım olarak gördüğü Ukrayna'nın NATO üyeliğidir. Ancak Trump ile Zelenski arasında Ukrayna'nın geleceği ve Rusya ile barış ihtimalleri konusunda yapılan görüşmelerin çıkmasa girmesi üzerine Amerika, Ukrayna Devlet Başkanı'na da baskı yapmak için ilk pratik adımı atmayı planlıyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler adlı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Ebrar gazetesi, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nin Gazze'de ateşkesin korunmasını vurguladığını, Avrupa'nın tek başına Ukrayna'yı destekleyebileceğini sorgularken, Suudi Arabistan'ın hükümet muhaliflerine ülkeyi geri dönüş şartlarını açıkladığını belirtiyor. Keyhan gazetesi ise Dışişleri Bakanlığı sözcüsü düzenlediği basın toplantısında İran ve Türkiye ilişkilerini ele aldığı haberinde şunları belirtiyor.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekay düzenlediği basın toplantısında bölgesel ve uluslararası gelişmeler, özellikle de Tahran-Ankara ilişkilerinin son durumunu değerlendirdi. Bekay, Tahran-Ankara ilişkilerine değinerek şunları kaydetti. Türkiye ile ikili ilişkilerimize büyük önem veriyoruz. Bu ilişkilerde karşılıklı çıkarların varlığının ve öneminin farkındayız. İki komşu ve tarihi millet, akıllıca bir yaklaşımla ilişkilere zarar vermeden görüş ayrılıklarını ve farklı bakış açılarını çözebilmiştir. Ne yazık ki defalarca tekrarlanan ve duyduğumuz bazı söylemler yapıcı değildi. Bu nedenle İran'ın bu konudaki tutumunu net ve kararlı bir şekilde ifade edilmesi gerekiyordu. Son 3-4 ayda bölgede yaşananların etkilerini, özellikle Siyonist rejimin bölgede ve Suriye'deki eylemleri açısından her geçen gün daha belirgin bir şekilde görüyoruz. Türk dostlarımızın politikalarının sonuçları ve etkileri üzerine daha fazla düşünmeleri gerekiyor. Bekay şöyle devam etti. Bize göre Türkiye ve diğer ülkelerin dikkat etmesi gereken şey, güvenli ve anlaşmazlıklardan uzak bir bölge yaratabilmektir. Bu yolda kararlıyız ve Türkiye'nin de ikili ilişkileri ulusal çıkarlar temelinde korumanın ve geliştirmenin öneminin farkında olduğunu ve bu konuda çaba gösterdiğini inanıyoruz. Umuyoruz ki bu yolu birlikte devam ettirebiliriz.
Horasan gazetesi İran'ın animasyon dalında Oscar alarak İran'ın 3. Oscar'ı kazandığını, yargı erki başkanının şiddet eylemleri ve suçlara karşı ciddi önlemler alma kararı aldıklarını belirttiğini, petrokimya dövizlerinden 9 milyar doların ekonomi döngüsüne döndüğünü belirtiyor. Kudüs gazetesi Hamas'ın Siyonist rejimin kuşatmasına kırma çağrısında bulunduğunu belirttiği haberinde şunları duyuruyor.
Hamas, Arap ve İslam ülkeleriyle uluslararası topluma 2 milyondan fazla Filistinlilerin hayatını tehdit eden Siyonist kuşatmayı kırma çağrısı yaptı. Hamas'tan yapılan açıklamada işgalci İsrail devletinin Gazze şeridindeki sınır kapılarını insani yardımların girişini kapatmayı sürdürdüğüne dikkat çekildi. Bu durumun uluslararası insancıl hukuka karşı açık bir ihlal olduğu ve suçsuz sivillere yönelik toplu bir cezalandırma teşkil ettiği vurgulanan açıklamada gıda, ilaç ve temel ihtiyaç maddelerinin girişine engel olunmasının 2 milyondan fazla Filistinliyi felakete sürükleme çabası olduğu kaydedildi. Yaşananların bir savaş suçu olduğu ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun savaş suçlusu olduğu tekrarlanan açıklamada Gazze şeridindeki sivillere yardımların girişini engelleme kararını alenen ilan etmesi, uluslararası hukuk ve anlaşmaları hiçe saydığını ve işlediği suçların sonuçlarını önemsemediğini gösteriyor denildi. Bu durumun Amerika yönetiminin sınırsız desteğinden ve siyasi kalkanından yararlanarak sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, Arap ve İslam ülkeleriyle uluslararası topluma 2 milyondan fazla Filistin'in hayatını tehdit eden Siyonist kuşatmayı kırma çağrısı yapıldı.
Tahran Radyosu.
Cevan gazetesi İran'ın Suriye'nin bölünmesi konusunda uyarıda bulunduğunu Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Arif'in halkın taleplerini karşılamak ve çalışmaların devamı için vahdet ve gönül birliğinin şart olduğunu söylediğini ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı'nın İran'dan ortak bildiriyi bir an önce gerçekleştirmesini istediğini aktarıyor. Cumhur İslami gazetesi Gazze'ye yardımların engellenmesiyle ilgili haberinde şunlara yer veriyor.
UNRWA Gazze sözcüsü Ebu Hasene, Siyonist İsrail'in Gazze yardım akışını durdurma kararının bölgede yaşam savaşı veren milyonlarca Filistinli için trajik sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler Yardım ve Bayındırlık Ajansı UNRWA'nın Gazze sözcüsü Adnan Ebu Hasene, Sputnik Arabike demecinde Tel Aviv'in Gazze yardım akışını durdurma kararına ilişkin şu yorumu yaptı. Bu karar insani durumda sağlanan tüm iyileşmeleri sıfırlayacak. Bölgeye her gün 600 ila 700 tır girerek gıda ve bazı ilaçlar getiriyordu. Sınır kapılarından insani yardımların ve yakıt sevkiyatının tamamen kesilmesi 2.3 milyon Filistinli için muazzam trajik sonuçlar doğuracak.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Ars Today yayınlarını canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars'ta kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketlerinin ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı ayrıca İran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şehr-i Ramazan el-lezî unzile fîhil Kur'an.
Allah'ın ayı Ramazan.
Ramazan kerim kerim. Ramazan rahim rahim. Şehrul ibade, şehrus siyam. Telqa s-saade ve telqa n-na'im. Ramazan kerim, Ramazan rahim. شهر العبادة شهر الصيام تلقى السعادة وتلقى النعيم.
Değerli dinleyiciler, 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı münasebetiyle hazırladığımız Allah'ın ayı Ramazan adlı programımızın 5. bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Birçok hadiste mübarek Ramazan ayı çeşitli adlar ve sıfatlarla vasfedilmiştir ki bu da bu ayın azameti ve insanı kemale erdirmek ve daha iyi kulluk ve ibadet için cismi ve ruhi açıdan hazırlamak için olumlu rolünün ifadesidir. Allah'ın ayı Şehrullah, temizleyen ay Şehrul Tahur, ateşten kurtuluş ayı Şehrul Teki, Minnennar, sabır ayı, şehrus sabr, bu adlardan bazılarıdır.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde İslam peygamberinin güzel vecizelerinden biriyle başlamak istiyoruz. Allah Resulü sıcak ve uzun süren günlerde oruç tutmanın faziletleri hakkında şöyle buyurur. Kim Allah için bir günün sıcak saatlerinde oruç tutar ve susayacak olursa, Allah-u Teala bir meleği onun yüzüne mesh etmek ve iftar edene kadar onu müjdelemekle görevlendirir. O sırada Yüce Allah buyurur, ne hoştur senin ruhun, ey meleklerim, siz şehadet getirin ki ben onu bağışladım.
Ramazan sözcüğünün lügat itibariyle kökü, güneşin şiddetli sıcağında ısınan taş manasına dayanır. Yine sonbaharın başında yağan ve havayı yaz günlerinin tozundan arındıran yağmura da Ramazan denir. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem'den bir rivayette bu ayın Ramazan olarak adlandırılmasının sebebi şöyle beyan edilir. Bu ay Ramazan olarak adlandırıldı. Zira günahları yok eder. Bazı rivayetler bu adlandırmanın sebebini Ramazan ayın kalpleri her türlü günahtan arındırması ve insanın ruhunu hata pasından sildiğine bağlıyor. Yine biraz önce belirtildiği üzere birçok hadiste mübarek Ramazan ayı çeşitli adlar ve sıfatlarla vasfedilmiştir ki bu da bu ayın azameti ve insanı kemale erdirmek ve daha iyi kulluk ve ibadet için cismi ve ruhi açıdan hazırlamak için olumlu rolünün ifadesidir. Allah'ın ayı Şehrullah, temizleyen ay Şehrul Tahur, ateşten kurtuluş ayı Şehrul Etki Minnennar, sabır ayı, Şehrul Sabr, bereket ayın Şehrul Bereket, mağfiret ayı, Şehrul Mağfiret, rahmet ayı, Şehrül Rahmet, Tevbe ayı Şehrül Tevbe, İbadet ayı Şehrül İbadet, Müminin rızkının arttığı ay Şehrül Zat fi Rızkul Mümin, bu adlardan bazılarıdır.
Mübarek Ramazan ayının adabına uyulması konusunda dinin önde gelen büyüklerinden birçok tavsiye gelmiştir ki bu tavsiyeler bizlere Ramazan ayında en iyi şekilde yararlanmamıza yardımcı olur. Bu tavsiyelerden biri haramları terk etmenin yanında helal yiyecekleri tüketmeye özel önem gösterilmesidir. Yine namazı tam vaktinde kılmak ve gün boyunca birkaç kez Kur'an-ı Kerim tilavet etmek bu ay için gelen tavsiyelerdir. Örneğin her gün 15 dakika gündüz saatlerinde ve 15 dakika gece saatlerinde Kur'an-ı Kerim tilavet edebiliriz. Bundan başka dualarımızı da birkaç bölüme bölerek gün boyunca dua edebilir, özellikle gecelerimizden dua için daha çok zaman ayırabiliriz. Yine zamanımızı en iyi şekilde değerlendirmek için yolda yürürken zikir edebilir ve yavaş yavaş dilden zikir merhalesinden zikir manasına odaklanma ve kalbi zikir merhalesine geçebiliriz.
Mübarek Ramazan ayında sürekli abdestli olmak çok uygundur. Hatta gece yatmadan önce abdest alabiliriz. Bu ayda özellikle geceleri uyanık geçirmekten gafil olmamalıyız. Bu ayda dini maarif ve ahkamın beyan edildiği meclislere katılmalıyız. Zira dini meclislere katılmak ilahi meltemden yararlanmamıza vesile olur. Bu ayda enerjimizi yersiz ve boş yere harcamaktan da sakınmalıyız. Örneğin boş laf etmekten veya gereksiz işlerle uğraşmaktan kaçınabiliriz. Umarız bu değerli ayda yaptığımız alıştırmalarla Allah'ın rızasını kazanır ve iyilikte bulunmak için çaba harcarız.
Değerli dinleyiciler, Yüce Rahman Bakara suresinin 285. ayetinde şöyle buyurmakta.
Bismillahirrahmanirrahim.
La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Laha ma kesebet ve aleyha mektesebet. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم.
Peygamber Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler. Allah'ın peygamberlerinden hiçbiri arasında ayrım yapmayız. İşittik, itaat ettik. Ey Rabbimiz, affına sığındık. Dönüş sanadır, dediler.
Bakara suresi Kur'an-ı Kerim'in en büyük suresidir. Bu sure Müslümanları tevhid, maad, melekler, ilahi peygamberler ve semavi kitaplara iman etmeye davet ediyor. Bakara suresinin en önemli ayetlerinden biri ise 285. ayetidir. Ayet ilkin İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ve müminlerin imanına işaret ediyor.
Ancak esas nokta Resulullah Efendimizin ve müminlerin imanının tasdikini birbirinden ayırarak şöyle buyuruyor. Peygamber Allah tarafından nazil olan her şeye iman etmiştir. Ayet ardından müminlere işaret ediyor ki bu da aslında Resulullah Efendimiz'e saygı ilkesine uymak içindir. Bu durum Kur'an-ı Kerim'in tümü için geçerlidir. Yani nerede herhangi bir konu icap ediyorsa Resulullah ayrı tutuluyor ve özel bir saygı gösteriliyor. Örneğin Fetih Suresinin 26. ayetinde Allah huzur ve sekineyi Resulü ve müminlere nazil buyurdu şeklinde buyuruyor. Yine Tahrim Suresinin 8. ayetinde Yüce Allah'ın kendisine iman eden peygamberini ve müminleri hor yapmaz şeklinde buyuruyor.
Değerli dinleyiciler, Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz.
Tahran Radyosu.
Kuşkusuz Resulullah'ın adının ayrı zikredilmesi, o hazretin diğer müminlere nazaran üstün makam olduğunu beyan etmenin yanı sıra, ilahi mesaja derin iman eden ilk kişinin mesajı getiren kimse olduğunu hatırlatıyor. İslam peygamberi ilahi emirlere uyan ilk insandı. Bu yüzden müminler de o hazreti izleyerek hareket ederdi. Bu ayette müminler Allah Resulü gibi yüce Allah'a, ilahi kitaplara, meleklere ve ilahi peygamberlere iman eden ve hiçbir aşamada Resulullah Efendimiz'i yalnız bırakmayan insanlardır. Müminler ayrıca enbiya arasında hiçbir ayrım yapmaz ve hepsini vahiy kuryeleri ve masum oldukları ve ilahi katta mevkileri yüzünden kabul eder ve sonunda da hepsi tek yürek ve tek dil şöyle der. Biz Allah'ın emrine duyduk ve itaat ettik. Ardından Yüce Allah'ın onlar için kendine vacip saydığı hakkı arayarak, Yüce Allah'tan onları affetmelerini ve kusurlarını örtmelerini niyaz eder.
Hoca Abdullah Ensari bu ayetin altına düştüğü notta şöyle diyor. Allah Resulünden Yüce Rahman Miraç gecesinde size ne ödül verdi diye soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Hamd suresi ve Bakara suresinin son ayeti şeklinde buyurdu ve şöyle devam etti. Bu iki ödülü arştaki hazinesinden bana verdi. Öyle ki benden önce hiç kimseye vermemiştir.
Değerli dinleyiciler, şimdi sohbetimizin üçüncü ve son bölümünde yine İslam'ın mübarek Ramazan ayı ile ilgili beslenme ve sağlık tavsiyelerine kulak verelim.
Bilindiği üzere hurma, iftar sofralarının vazgeçilmez tatlılarından biridir ve oruç tutan insanın orucunu hurma ile bozması müstehap sayılır. Hurma ağacı çok eski ve mukaddes ağaçlardan biridir ve adı Kur'an-ı Kerim'de 42 kez tekrarlanmıştır. Müslümanlar hurmayı cennet meyvelerinden bilir. Öte yandan birçok hadiste ve rivayette hurmanın tüketilmesini tavsiye edilmiştir ki bu da mübarek Ramazan ayında bu değerli besin maddesinin önemini yansıtır. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem, kim helal hurma ile iftar ederse namazının sevabı 400 kat arttığını buyurmuştur. İmam Cafer Sadık aleyhisselam da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ne zaman oruç tutarsa hurma ile orucunu bozduğunu buyuruyor.
Beslenme uzmanları da iftar vakti orucun hurma, ılık su, açık çay veya sütle açılmasını tavsiye ediyor. Zira bu besin maddeleri insanın şekere olan ihtiyacını hızla karşılıyor ve vücudu diğer besin maddelerini almaya hazır hale getiriyor. İranlı beslenme uzmanı Dr. Sara Ahmet Bur şöyle diyor. Ramazan ayında daha fazla hurma tüketildiği için insanda yorgunluklar giderilir, neşelenme başlar. Ayrıca yemeklerin sindirilmesi kolaylaşır. Bilimsel araştırmalarda mübarek Ramazan ayında hurma, oruç tutan insanlar için en iyi besin maddesi olduğunu gösteriyor. Günün son saatlerine doğru kan şekerinin düşmesi beyni etkiler ve yorgunluk, bitkinlik ve zafiyet hissi oruçlu insanın konsantrasyon gücünü etkiler. İftarda hurma tüketmekle tüm bunlar 20 dakika içinde giderilir.
Beslenme uzmanları iftar vaktinde mümkünse 3 ila 5 adet hurma tüketilmesini, fakat bu tatlı besinden diğer tatlılar gibi aşırıya kaçınılmamasını tavsiye ediyor. Beslenme uzmanı Dr. Ahmet Bur şöyle diyor. Hurma aslında bir meyvedir ve A, B, C ve E vitaminlerinin deposu sayılır. Her 100 gram hurmada yaklaşık 14 mg C vitamini vardır. Hurma ayrıca fosfor, kalsiyum, iyot ve manyezyum gibi minerallerin deposudur. Bunların her biri insanın sağlığı üzerinde önemli etkileri vardır.
Öte yandan hurma lifli bir besin maddesi olması ve bağırsakları çalıştırma özelliği sayesinde gün boyunca oruç tutma yüzünden hareketsiz hale gelen sindirim sistemini hareketlendirir. Bu yüzden bu meyvenin mübarek Ramazan ayında tüketilmesi tavsiye edilir. Vücudu mikroplara ve türlü hastalıklara karşı korumak ve direncini artırmak, tansiyon ve anemi gibi hastalıkları önlemek, kan pıhtılaşmasını engellemek, bağırsak sorunlarını iyileştirmek, ızdırabı ve öfkeyi yatıştırarak huzurlu hale getirmek, hurmanın diğer bazı özellikleridir.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı için hazırladığımız Allah'ın Ayı Ramazan adlı programımızın 5. bölümünün de sonuna geldik. Dua ve ibadetlerinizin Hak Teala katında kabul görmesini niyaz ederek hepinizi yüceler yücesi Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bu programı İslam peygamberi ve Pak Ehl-i Beyt'inin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız.
Namaz, Allah'ı anma, ve onu zikretmektir. Namaz insana derin bir huzur verir. Yüce Allah Rad suresinin 28. ayetinde şöyle buyurur. Bunlar iman edenler ve gönülleri Allah'ın zikriyle sükunete erenlerdir. Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Bu semavi hediyenin etki derecesi, insanın huşu derecesi ve kalbiyle Allah'a çıkma durumuna bağlıdır. Bu yüzden İmam Bakır aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur. Tüm vücudunla namaz kıl. Çünkü ona kalbinle yaptığın kadar mükafatlandırılacaksın.
Evet, bugün kalbinin namaz sırasında ne denli bu ibadetle bütünleştiği hakkında konuşmak istiyoruz. Her bir ibadetin bir dışı bir de içi vardır. Namazın da bir dış görünüşü vardır ki namazın cismi ve vücudu gibidir. Ve bir de içi veya batını vardır ki bu da namazın ruhu gibidir. Bu ikilinin her birinin kendine özgü ahkamı ve adabı vardır. Öyle ki namaz bunları yerine getirdiğimiz takdirde doğru olur. Yani namazın görece hükümleri ve şartları yerine getirilmediği takdirde batıl sayıldığı gibi batını ile ilgili adabı yerine getirilmemesi de kabul görmemesine sebebiyet verir. Ve insanın namaz kılarken esas amacı olan Yüce Allah katına yakınlaşmasını engeller.
Namazla ilgili anlattıklarımız hakkında birçok rivayet söz konusudur. Hemen hemen hepsinde namazın kabul görme derecesinin ne kadar kalbimizle eda ettiğimize bağlı olduğunu ve ona göre mükafatlandırıldığını beyan eder. İmam Sadık aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur. İnsanın kıldığı namazın yarısı, üçte biri, dörtte biri, veya beşte biri yükselir ve gerçekte kalbi ile okunan namaz yukarı gider. Gerçi namazı kalpten eda etmek namazın doğruluk şartı değildir. Yani kalbin katılmaması ile namaz batıl olmaz. Fıkhi veya şer'i açıdan bir sakıncası yoktur. Fakat bu tür bir namaz ruhsuz bir beden gibidir. Gerçek bir namaz kadar etkili olamaz.
Kuşkusuz namazın içten okunmuş olmasının bir şartı ve gelecekte namazın sırlarına ve sonuçlarına kavuşmanın tek yolu kalbimizle namaz okumamızdır. Eğer namaz kılan insan ne söylediğini ve kimin karşısında durduğunu biliyorsa ve eğer Allahu Ekber yüreğinin derinliklerinden yükseliyorsa o zaman dünya tüm cazibeleriyle onun gözünde küçülür ve değersiz olur. Peygamberlerin ve evliyaların namaza durdukları ve tekbir çektikleri sırada tüm vücutlarının sarsıldığı ve titremeye başladıkları rivayet edilir. Sebebi sorulduğunda ise şöyle karşılık verilmiştir. Acaba kimin huzurunda durduğumuzu ve kime ibadet ettiğimizi biliyor musunuz?
Kuşkusuz Yüce Allah da namazı bu şekilde kılanlar için büyük mükafat belirlemiştir. Bu konuda İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kim iki rekat namaz kılar, o sırada zihni dünyevi her şeyden aramış olursa Yüce Allah günahlarını bağışlar. Günahların bağışlanması demek, kalbin her türlü günahtan ve kirlilikten arınması demektir. Öyle ki insan yüreğinde ilahi rahmet nuru hisseder ve bu mükafat asla paha biçilmez bir mükafattır.
Tahran Radyosu.
Namazı kalbimizle okumak için namaz kılan insanın Yüce Allah'la konuştuğunu ve ona hamd ettiğini bilmesi gerekir. Bazen insan saatlerce yakınlarıyla oturup sohbet eder ve hiç yorulmaz ve rahatsızlık duymaz. Ama aynı kişi namaza durunca hemen halsizlik ve yorgunluk belirtileri görünmeye başlar. Bu durum, o kişinin kimin karşısında olduğunu ve kiminle konuştuğunu bilmemesinden kaynaklanır. Çünkü eğer farkına varırsa o hali mutlaka değişecektir. Bu konuda Allah Resulü şöyle buyurur. Mümin bir kul namaza durunca Yüce Allah ona namazı sona erinceye dek rahmetle bakar ve ilahi rahmet gölgesi onun başından ta ufuklara kadar uzanır. Ey namaz kılan insan! Eğer sen kimin sana baktığını ve kiminle konuştuğunu anlasaydın, başka hiçbir şeye bakmaz ve yerini asla terk etmek istemezdin.
Namazda kalbin varlığının bir başka işareti de namaz sırasında okunan kelimelerin ve zikirlerin anlamını bilmektir. Bu konuda İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurur. Kim iki rekat namaz kılar ve ne söylediğini anlarsa, namazdan onunla Allah arasında herhangi bir günah kalmadan ayrılmış olur. Çünkü Allah onun tüm günahlarını bağışlamıştır. Bu merhalede kalp dile tabidir. Eğer namaz kılan insan bu durumu kendi içinde pekiştirir, sabit hale getirirse ve sürekli Allah'a yönelirse, o zaman tam iman ve yakin aşamasına gelir. Bu durumda dil kalbi izler. Yani kalp hakiki imana ulaştığı için dil kendiliğinden zikretmeye başlar.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya deyin.
Mutlu ve sen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Muhterem dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bilindiği üzere dünyada su meselesinin önemi herkes tarafından biliniyor ve yaşadığımız kriz döneminde tasarrufun yanı sıra daha büyük ve makro yöntemlere de dikkat edilmesi gerekiyor. Eskiden su kaynaklarının sonsuz olduğu düşünüyordu fakat günümüzde birçok ülke su kaynaklarının kısıtlı olduğunun farkına vararak suyun daha verimli kullanma yollarını bularak uyguluyorlar. Bugün ve gelecek birkaç sohbetimizde bu yöntemlere ele almak istiyoruz.
Kriz doğal olarak veya insan tarafından ani bir şekilde veya artan bir süreçte yaşanan bir olaydır. Ve giderilmesi ise acil, temel ve olağanüstü girişimler gerektirir. Krize tepki ise kamu ve özel veyahut halk tarafından söz konusu krizin etkileri, hasarları ve zayiatlarını hafifletmek ve her şeyi eski haline getirmek için yapılan girişimler toplamıdır. Su sıkıntısı ve kriz döneminde doğru bilgilendirme kriz alanını azaltabilir ve halkın tasarruf etmeleri için şartlar oluşturabilir. Örneğin su krizinin küresel boyutlara taşınması ile birlikte iki Amerikalı bilim insanı küresel bir kullanma modelini oluşturmaya çalıştılar. İki araştırmacı bilim insanı önce 80 ülkeden 1200 su uzmanı ile görüşerek su krizine karşı bazı yöntemler önerdiler. Yapılan araştırmanın başında su tüketim modelinin değişmesinin su krizinin kontrol edilmesinde etkili olduğu belirtildi. Bilim insanlarına göre önce su krizi konusunun doğru algılanması sağlanmalıdır. Böylece su krizine karşı mücadele daha kolay olur ve ondan sonra makro yöntemler uygulanabilir.
Su krizi bizim gezegenimiz tehdit ediyor. Tatlı su rezervleri her yıl daha da azalırken insan nüfusunu da besleyen ve ekosistemleri koruyan birçok su sistemi bu krizden etkileniyor. Nehirler, göller, denizler ve yeraltı su kaynakları ya kurumuş veya çok kirlenmiştir. Üstelik dünyadaki suların yarısından çoğu kurumuştur. Tarım her sektörden daha fazla su tüketiyor. Üstelik suyun büyük bir bölümü yanlış sulama yöntemleri neticesinde heba oluyor. İklim değişiklikleri ve dünyadaki su kullanma modelleri birçok bölgede su krizi ve kuraklık diğer bazı bölgelerde de sel ve taşkınlıklara da sebep olurken halihazırda kullanılan su miktarı daha da kötü bir durum olacaktır.
Öyleyse her şeyden önce su sorunu ve kriz şartlarında olduğumuza inanmamız gerekiyor. Dünya Doğayı Koruma Vakfı WWF gelecek 10 yılda dünyadaki en büyük ikinci krizin su krizi olacağını ilan ederek bu sorunun diğer ülkelere nazaran Asya kıtasında daha fazla görüleceğini belirtti. Fakat çeşitli ülkeler su krizi ve sorunu için nasıl bir çözüm yolları düşünüp uyguladıkları sorunun cevabı ise onların bu kriz şartlarını algıladıkları düzeyini gözler önüne seriyor. Singapur su krizi ve su sorununa karşı bazı çözümler getiren ülkelerden biridir. Suyu tekrar arıtmak, New Water bu çözüm yollarından biridir. Su krizine karşı teknolojik çözümler geliştirmeye çalışan ülkelerden bir diğeri ise İsveç'tir. Örneğin daha birkaç yıl önce İran asıllı İsveçli bir mühendis Mehrdad Mahcubi, su kullanımında en iyi tasarruf sağlayan farklı bir duş icat etmeyi başardı ve bu başarısı ile dünya teknoloji haberlerinin başına yer aldı. Geleceğin duşu olarak bilinen bu sistem suyu geri dönüştürerek %90 oranında su ve %80 oranında da enerji tasarrufu sağlarken hijyenden ve konfordan ödün vermiyor. Haznede toplanan atık su analiz edilip temizlendikten sonra tekrar kullanılacak hale getiriliyor. Patentli bir temizleme kapsülü sistemine dayalı bir teknoloji olduğundan su her zaman kristal berraklığındadır.
Tahran Radyosu.
Mehrdad Mahcubi, NASA ile İsveç'teki Lund Üniversitesi'nin Mars'a yapılacak uçuş için ortaklaşa çalıştığı bir projeden ilham almıştır. Astronotların duşta kullandıkları suyu tekrar kullanabilmelerini sağlayan kapalı devre sistemini hayata geçirmiş. Duşun ilginç tasarımı birçok alanda ödüller almıştır. Yağmur, suyu maksimum verimli kullanması için önemli çözümlerden biridir. Hindistan ve Nepal gibi ülkelerin bilim insanları yağmur suyundan azami ölçüde yararlanmak için sistemler ve makineler icat etmeye çalışıyorlar. Bundan bir süre önce FAO yayınladığı raporda nükleer teknoloji ile çeşitli tarım ürünlerini ıslah ederek onlar susuzluğa daha dayanıklı kılarken daha az su ile daha verimli üretim yapmaları sağlanabilir. Örneğin Şili'de kahve ve kakao ıslah edilerek nükleer teknoloji ile ekiliyor. Bu teknoloji tarımda susuzluktan kayıpların %25'ini azaltabilir.
Tüm bunlara ilaveten rüzgar veya güneş gibi yenilenebilir enerjilere değinilebilir. Bu teknolojiler fosil yakıtların yerine kullanılabilir. Böylece daha az sera gazı üretilir ve küresel ısınma ile birlikte buzulların erime süreci azalabilir. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, OECD'nin belirttiğine göre, su fiyatının yükselmesi, su kayıpları ve sudan dolayı oluşan kirlilikleri azaltmaya yardımcı olacağını duyurdu. Buna rağmen birçok ülkede, örneğin Amerika'da, su fiyatı çok düşük ve çok ucuzdur. Bu tüketim modeli ise düzeltilmelidir. Diğer yandan büyük enerji rezervlerine sahip olan Batı Asya gibi bölgelerde deniz suyu arıtma tesisleri kullanılabilir. Genelde deniz suyundan tuzun arıtılması için yüklü enerji tüketimi gerekiyor. Fakat bu yöntem için sıcak ülkelerde ve uzun güneşli günleri olan bölgelerde güneş enerjisi kullanılabilir. Örneğin Arabistan, güneş enerjisinden deniz suyunu arıtmak ve daha fazla su kaynağına kavuşmak için yararlanmak istiyor. Birçok bilim adamı mevcut şartlarda su kaybının azalması ve bu enerjinin en verimli şekilde kullanılması için teknoloji geliştirmeye çalışıyor. Bu yüzden bazı ülkeler çeşitli araçlar icat ederek kirlenmiş suları arıtarak tekrar su döngüsüne kazandırmayı hedef edinmişlerdir. Doğu Asya bölgesinde etkili yöntemlerle atık suları temiz, sağlıklı, kullanışlı ve hatta içme suyu haline getirmeyi başarıyorlar.
Diğer yandan dünyadaki sağlıklı suların %70'i tarım alanında kullanıldığı için sulama yeni yöntemler geliştirilerek arz ve talep arasındaki mesafe azaltılabilir. Aslında yeterli suyun olmaması çiftçilerin üretim oranını düşürmüştür. Örneğin Avustralya'nın bir eyaleti, Amerika'nın güneybatısı ve Asya'da su sorunu çiftçileri çok zor durumda bırakmıştır. Bu şartlarda damla ve fıskiye sulama sistemi ise modern bir sistem olarak kullanılabilir. Fakat halen çok az sayıda çiftçi bu sistemi kullanmaktadır. En kötü iklim şartlarına sahip olan Hindistan ve Pakistan'da ise yağmur suların maksimum oranda kullanılması için metotlar geliştiriliyor. Ondan su kaynaklarını en iyi şekilde yönetmeye çalışıyorlar. Su dağıtma alt yapıları durumunun iyileştirmesi ise su krizinin çözümünde gündemde olan bir diğer çözüm yoludur. Su şebekelerinin alt yapılarının kötü durumda olmaları, halkın sağlığı ve ekonomiye zararın yanı sıra birçok masrafların da artması ve yaşam kalitesinin düşmesine sebep olur.
Su tüketim miktarının %22'si sanayi alanında kullanılıyor ve birçok ürün ise yüksek oranda su tüketiyor. Bu yüzden üretim yönetiminin değiştirilmesiyle su kullanma oranı azaltılabilir. Ayrıca tarım alanında da çok su kullanılan ürünlerin yerine bölgenin iklimine uygun ve daha az su tüketen ürünler yetiştirilebilir. Bazı ülkeler tıpkı Şili gibi su yasalarını değiştirmeye çalışıyorlar. Diğer yandan kriz durumunda olan bir dünyada suya ulaşmak ise geniş çaplı araştırmalar gerektiriyor. İklim değişikliğinin de su sorunu yaşanan bazı ülkelerde çok kötü sonuçlar olmuştur. Örneğin Hindistan'ın kuzeybatısı ve Afrika çölünde ise su krizi ciddi boyutlara ulaşmıştır. Kurak şartlarla mücadele yollarından biri bu bölgelere yeni teknolojiler taşımaktır. Gerçi genelde zayıf ekonomileri olan bu bölgelerde benzer projelerin uygulanması biraz aldatıcı görünüyor, fakat gerekli maharetlerin yanı sıra yerel toplulukların işe alınması ise söz konusu bölgelerin birçok sorununu çözebilir. Tabii ki fosil yakıtların yerine yenilenebilir enerjiler de kullanılabilir. Halihazırda fosil enerjiler sera gazlarının salınımı ve iklim değişikliği sebeplerinden biri olarak biliniyor. Yenilenebilir enerjilerin kullanımı iklim değişikliklerinin baskısını azaltır ve gelecekte su krizi ve sorununu azaltabilir.
Son ve önemli konu olarak halkın birçoğu hükümetlerin sağlıklı suya ulaşmasını kolaylaştırabileceğine inanıyor ve suyun da ekosistemde bulunduğu için tüm oranlarda su tüketiminin kontrol edilmesi ve çeşitli sektörlerdeki su tüketimi için gerekli koordinasyonun sağlanmasından hükümetlerin sorumlu olduğu düşünülüyor. Tabii ki tüm sektörlerin suyu kontrollü kullanmaları çok daha etkili olabilir. Su tüm alanlarda kullanılır, bu yüzden seçici olarak sadece bazı alanların kontrol edilmesi gereken randımana sahip olamaz. Tüm kurumlar bu konuda işbirliği yapmalı, bu konuda hatta uluslararası daha fazla işbirliği ise sorunları daha fazla azaltır. Dünyanın şimdi yeni ve uygun yasalarla tüm kurumların su tüketiminin kontrol edilmesine ve daha fazla su sorunu bataklığına saplanmaktan kurtulmaya ihtiyacı vardır.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar adlı programımızın bir başka bölümünün de sonuna geldik. Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Esen kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-
Thank you.